Ayrım 21, sayfa 285. Yunus, 12 Temmuz 1978 Londra. Haftalar boyu umutsuzca aradıktan sonra nihayet Topiko'yu buldu Yunus. Ne var ki mutluluktan ziyade endişe hissetti. Sevdiği insanı yeniden kaybetme endişesi. İstiridyenin kabuğuna yapıştığı gibi sımsıkı yapıştı ona. Değişmişti Tobiko. Hafif kilo almıştı. Yağmur altında siyah bir çakıl taşı gibi koyu ve parlak olan saçları hala uzundu. Ama uçları yeşile boyanmıştı. Alt dudağındaki gümüş halkanın yerine taşlı başka bir tane takmıştı. Her iki kulak memesinde kan damlaları gibi yarımşar düzine kalp vardı. Kulaklarının ne kadar minik ve güzel olduğunu fark etti Yunus bir kez daha. Ketum'du kız. Bunca zamandır nerede olduğu ya da neden bir not bırakmadığı konusunda açıklama yapmadı. Sağda solda takılıyordum işte. Bir hava değişikliğine ihtiyacım vardı. Şu anda geçici olarak kaptan ve annesiyle birlikte kaldığını anlattı. Başka işgalciler de vardı orada. Yunus'un canı sıkıldı bunu duyunca. Kaptanın annesi Bayan Powell emekli öğretmendi, duldu. Aslında çatısı altına sığınan bu delilere pek tahammülü yoktu ama biricik oğluyla biraz olsun yakınlaşabilmek uğruna bir süre orada kalmalarına izin vermişti. Televizyonunu ve sıcak su torbasını alıp üst kattaki yatak odasına taşınmış, evin geri kalanını panklara bırakmıştı. Odasından nadiren çıkıyor, yemeklerini yatakta yiyor, aşağıdan gelen curcunayı ve esrar kokularını fark etmezden geliyordu. Onlara ilk kez ziyarete gittiğinde kanepeye Tobiko'nun yanına oturdu Yunus. Geçici bir çözüm bu evlat dedi kaptan açıklama olarak. Eski evimize dönene kadar herkesi yeniden bir araya toplayacağız. Bu kez kimse bizi kapı dışarı edemeyecek. Dersimizi aldık dedi Bogart. Dudaklarının arasında bir sigara ve elinde yalnızca iki teli olan bir gitarla ağızlarının payını vereceğiz. Yeni biri katılmıştı aralarına. Tepesindeki turuncu püskül dışında hiç saçı olmayan bir delikanlı. Takma adı yürüteçti. Çünkü hayatta hiçbir şey için kitaplar, plaklar, yiyecekler, iç çamaşırı para ödememek gerektiğine inanıyor. İhtiyacı olan her şeyi yürütüyordu. Bir keresinde ceketinin her koluna birer tekini sokarak bir çift çizme çalmışlığı da vardı. ''Kedilerden farkınız yok be'' dedi yürüteç. ''Yaralarınızı yalıyorsunuz.'' Yunus onların zırvalarını dinlerken tuhaf bir muzur buluyor. Tuhaf bir huzur buluyor, yeniden yaşamına girmiş olmalarından mutluluk duyuyordu. Halini fark eden Bogart laf attı. Ufaklıkta kedi gibi baksanıza, kızın yanında kendinden geçti gene. Tobiko gülecekti ama Yunus kırılmasın diye tuttu kendini. Konuyu değiştirmek için Bogart'a dönüp sordu. Sen demin ne çalıyordun? Kendi bestem, işgal evimize düzenlenen baskını kanlı pazarımız olarak düşündüm. Kanlı Pazar 30 Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde Britanya ordusu askerlerinin 26 silahsız insan hakları eylemcisini vurduğu toplam 19 sivilin öldüğü olay. Kanlı pazarımız olarak düşündüm. Bir açıdan bu şarkıyı yazdım dedi ve başladı şarkıyı söylemeye Bogart. Melodi berbat ve ahenksizdi. Sözler daha da beterdi. İşim yok, param yok, pulsuz, çulsuz, gamsızım. Yuvarlanmış bir taşım. Otoriteler acımaz, yararlar kafamı. Kanlı pazar günlerin en karası. Sisteme direniyorum, öyleyse varım. La la la la la la. Üzerine bir Afgan cepkeni, içine kısa, dar bir tişört giymiş. Aygi Pop kulaklarını tıkadı. Of bir kapasan şu kahrolası ağzını. Ne diye tepki gösterdi şarkısını yarıda bırakan Bogart. Vahim bir şey bu be abi dedi Aygi Pop. Zaten pazar günü olmamıştı baskın dedi Tobiko. Pazartesi günüydü. Yüzü asıldı Bogart'ın. Kim demiş? Öyle. Kafaları iyi olduğunda hep böyle çocukça kapışır, eğlenceden kavgaya çabucak savrulur, bir anda kapıları çarpmaya, bağırıp küfretmeye başlarlardı. Bunları bildiği için biraz kaygılansa da keyifle dinliyordu Yunus. ''Deniyorsunuz siz oğlum, nereden bileceksiniz?'' diye dudak büktü Bogart. Kaşlarını çatarak Tobiko'ya baktı. ''Kızım senin hafızan anca balıklarınki kadar. Kahvaltıda ne yediğini sorsam hatırlamazsın be.'' Sonra Aygi Pop'a döndü. Senin beynin de turşusu çıkmış hıyardan beter. Hangi yılda olduğumuzdan haberin yok. Aygi Pop yakındaki bir sehpanın üzerinden bir dergi kapıp Bogart'a fırlattı. Dergi havada takla atıp gitara çarptı. Oradan sekip Yunus'un yanı başına düştü. Sessizce dergiyi yerden alıp ne olduğuna baktı Yunus. Eski bir Vogue. Şubat sayısı. Kapakta parlak sarı bir saç bandı olan alımlı bir kadın vardı. Yanında kendinizi bir de gün ışığında görün yazıyordu. Kaptanın annesinin biriktirdiği dergilerden biri olmalıydı. Yunus'a soralım dedi Tobiko. Tarafsız o. Papucumun tarafsızı diye itiraf etti kaptan. Öyle bir yakmış ki sana abayı. Kar siyahtır desen hemen katılır. kıpkırmızı oldu Yunus. Dergiyi sehpaya bıraktı. Bir şey söylemesi gerektiğinin farkındaydı. Dikkatlerini dağıtacak kadar fevkalade bir şey. Ben de dövme istiyorum deyiverdi. Sahi mi dedi Tobiko. Yürüteç kıs kıs güldü. Vay süpersin evlat. Yaparız tıfıl dedi Aygıpop. Sorun değil. Karşında şehrin en usta dövme sanatçısı duruyor. Annen kızmaz mı diye sordu Tobiko şefkatle. Yunus bunu düşünmüştü. Görürse kızar tabii. Ama sırtımda saklı bir yerlere yaparsanız haberi olmaz. Akıllı bıdık dedi Bogart. Tamamdır dedi Aygıpop ellerini ovuşturarak. Gidip takımı getireyim. Biz de gelelim yahu. Oturma odasında yalnız kaldı Yunus ile Tobiko. Mahcup bir sessizlik oldu. Sana bir şey sorabilir miyim dedi Yunus aniden. İkircikliydi. Tabii minnoşum. Sırlar hakkında. Ablam kimseyle paylaşma dedi de. Tobiko merakla baktı çocuğun yüzüne. Anlamadım. Diyelim ki sevdiğim biri var. Onun da çok önemli bir sırrı var ama kimse bilmiyor. Sen öğrendin. Ona söylemeli mi, söylememeli mi? Vay zor soruymuş. Bence sırlar boktan şeyler zaten. En iyisi şeffaflık. Tobiko başını çocuğun omzuna yasladı. Yunus'un yüreği hop etti. Bu anın sonsuza dek sürmesini diledi. Ama birazdan kaptan ve diğerleri bir kutu içinde iğneler ve dövme tasarımlarıyla geri geldiler. Evet hadi bakalım işe koyulalım dedi Bogart. Yalnız biraz acıtabilir istiyor musun yine de diye sordu yürüteç. Yunus başını salladı hem tedirgin hem nikbin. Ne tür bir dövme istiyorsun peki? Bir söz mü yoksa sembol mü? Balina yapabilir misiniz diye sordu Yunus. Hani peygamberi yutandan. Ama bittiği zaman balinadan ziyade iri kahverengi bir alabalığa benzedi dövme. Seneler evvel başka bir hayatta çoktan unutulmuş bir mazide büyükanne Nazen'in dönüşmeyi dilediği balığa. İskender, 16 Eylül 1978 Londra. İskender'in Hatip'le dördüncü karşılaşması öncekilerden farklıydı. Bu kez onu yalnız başına görmek istemişti adam. Victoria Park'ta buluşmaya karar verdiler. İskender kararlı adımlarla randevu yerine yöneldi. Sırtını bir at kestanesi ağacına yaslamış, elleri cebinde, yüzünden ne düşündüğü anlaşılmayan Hatip'i görünce yavaşladı. İnce çerçeveli bir gözlük vardı bugün adamın gözünde. Giyinişi zevksizdi. Hardal rengi sivri burunlu papuçlar, solmuş bol ceket, ancak bir annenin oğlunu alacağı türden bir kot pantolon. "Naber?" dedi İskender selam niyetine bir elini kaldırarak. Hatip hafifçe gülümser gibi olduysa da karşılık vermedi. Bir yerde bir hata yaptığı hissine kapıldı İskender. Sürekli noksanları görüp not alır gibi bir hali vardı adamın. Sanki iki dil birden konuşuyordu. Biri sarih, diğeri imalı. Ve her ne kadar dili hakimiyetiyle tanınsa da ona o farklı havayı veren söylediklerinden ziyade sessizce ilettikleriydi. "Gel yürüyelim biraz." Yürüyüş havasında olmamasına rağmen itiraz etmedi İskender. "Elbette." Sabahki hava tahmininin aksine gökyüzü berraktı. Az ötede göl, karşı kıyıda asılı solgun sis tabakasının altında tirşe bir halı gibi uzanıyordu. Ördeklere ekmek atan çocuklar, keyif yapan ana babalar vardı etrafta. Çimenlere uzanmış bir çift etrafa aldırış etmeden tutkuyla öpüşmekteydi. Hatip'in bakışlarını kaçırdığını ve kaşlarını belli belirsiz çattığını fark etti İskender. Nihayet yürümekten yoruldular. Rahatsız edilmeden konuşabilecekleri bir bank buldular. Sağlam dostlukları olan birisin dedi Hatip. Öyle, iyidir bizim oğlanlar dedi İskender. Sen de liderlerisin değil mi? İskender tereddüt etti. Kendinden o şekilde söz etmezdi hiç. Anlıyorum dedi. Hatip aklından geçenleri okumuş gibi. İdare sende ama göstermiyorsun. Soyluca. Sağ ol dedi İskender. Daha önce kimse soylu dememişti ona, gururlandı. Arkadaşların düzgün tipler ama hala çocuklar. Daha 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Halbuki sen farklısın, olgunsun. Babamın yokluğundan olsa gerek dedi İskender. O olmayınca benim hızlı büyümem gerekti. Başını salladı Hatip. Şimdi anlaşıldı. Takdir görmek sıcacık bir minnet duygusu yarattı İskender'de. Daha evvel bunu düşünmemişti ama hakikaten çabucak büyümüştü. Onun yaşındaki oğlanlar hala çocukluğun patikalarında dolanırken o kestirmeden erkek oluvermişti. Benden küçük bir kız, bir de erkek kardeşim var. Kız kardeşini hatırlıyorum dedi Hatip, sesi gergindi. Ya kusura bakma, kabalığı üstündeydi o karşılaşmamızda. Ziyanı yok kızmamak lazım, daha çok genç, kafası karma karışıktır. Öbür kızlardan okuduğu dergilerden bin tane şey kapıyordur. Televizyon var bir de, propaganda bombardımanı. İskender dudaklarını kemirerek dinliyordu. Kadınlar için daha zor doğru yolu bulmak, akıllarını çelen, gözlerini boyayan o kadar çok tuzak var ki. Moda dünyası, güzellik yarışmaları, zengin koca hayali, pahalı mobilya hevesi, bunların sonu yok. Öyle dedi İskender. Ayıptır sorması, baban neden yok ortada? Aklına ilk gelen yanıtı yutmaya çalışır gibi çenesi sessizce oynadı İskender'in. Kendini büyüteç altında hissetmiş, huzursuz olmuştu. Kendine başka yaşam kurdu, hepsi bu dedi lafı uzatmadan. Anlıyorum. Nasıl oluyor da kendin hakkında zerre bir şey anlatmazken herkesin sana içini dökmesini bekliyorsun? Gülümsedi Hatip, müstesni bir pırıltı geçti gözlerinden. Senin bu yanını beğeniyorum işte, gözü peksin. Karşındakinin tavrını sevmezsen anında ağzının payını veriyorsun. Risk almaktan çekinmiyorsun, kimse sana dayılanamaz. Doğru dedi İskender, zırvaya tahammülüm yok. Saygım sonsuz sanırım, ben de senin gibi kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum ama madem sordun anlatayım. İskender'in yüzü yumuşadı. Anlık çıkışından ötürü biraz mahcup oldu. Babam Batşah 1951'de Bangladeş'ten gelmiş. Gece vardiyalarında kendi kendine İngilizce öğrenmiş. Çalışmazsan bir hiç olursun. En büyük korkusu bu, biliyor musun? Bir hiç olmak. Zamanla giyimini, yediklerini, alışkanlıklarını değiştirmiş ama aksanı hep aynı kalmış. İngiliz bir kadınla evlenmiş. Ben dünyaya gelmiş. Kendi halinde insanlar. Yanlış anlama ama bu dünyaya fazla kapıldıkları için öbür dünyayı unutmuşlar. İnançları yok. Üzülüyorum onlar için. Mor bir şort giymiş genç bir kadın paten kayarak geçti yanlarından. İskender bacaklarına baktı. Evet ama sonuçta onlar senin anan baban. Ben de seviyorum onları ama bu onlara saygı duyduğum anlamına gelmez. Farklı şeyler ikisi. Sevgi başka, hürmet başka. İnsanın ana babası hata yaparsa onlara karşı durması gerekir. Babam diye söze başladı ama lafı nereye götüreceğinden pek de emin değildi İskender. Biz büyürken yoktu ortalıkta, hep başka yerlerdeydi. Sonunda evi terk etti pat diye. Konuyu önemsemiyor gibi görünmek istese de sesini titremesine mani olamadı. Gözünü geriye itip İskender'in yüzüne dikkatle baktı Hatip. Demek ailenin reisi sensin. Zor iş. Güçlü olmak zorundasın. Boks yapman iyi ama aynı zamanda manen de kuvvetli olman gerek. Anlıyorum dedi İskender, anladığından pek de emin olmaksızın. Hatip yanında getirdiği çantayı açıp iki kitapçık çıkardı. Al bunları, okuduğunda gene konuşalım. Beğendiğin yerleri söyle bana. Tabii beğenmediklerinde. Esma kitaplara bayılır. Ben iyi bir okur sayılmam. Hata. Bir otomobilin benzine nasıl ihtiyacı varsa insan zihni de fikirlere gerek duyar. Fikirler de kitaplarda bulunur dedi Hatip. Derken aklına bir şey daha gelmiş olacak ki ekledi. Ha yalnız bu kitapçıkları kimseye gösterme, tamam mı? Bana güvenebilirsin dedi İskender. Gözü saatine takıldı. Gitmem lazım. Hatip'in suratı asıldı. Kız meselesi mi? İngiliz mi? Neden bizimkilerden değil? Böyle bir soru beklemiyordu İskender. Kate ile aralarındaki farkları hep kişilik ayrılıklarından ibaret görmüştü. Hem Hatip'in kendisi de İngiliz değil miydi yahu? Tekrar konuşmaya başladığında rahatsızlığı sesinden akıyordu. Ne bileyim, öyle oldu işte. Düzgün bir kız mı bari? Düzgün dedi İskender, bununla ne demek istediğini pek bilmeden. Git o zaman, bekletme, ben biraz daha kalıp Allah'ın sana doğru yolu göstermesi için dua edeceğim. Tarık, 30 Eylül 1978 Londra. Cumartesi günü yakası kalkık siyah deri ceketiyle İskender dükkana geldi. Tarık yüzünde mağrur bir tebessümle ayağa kalktı onu karşılamak için. Bir yıl içinde çok değişmişti oğlan. Boyu şimdiden babasını geçmişti. Üst dudağı boyunca incecik bir bıyık belirmiş, gözleri gençlik ateşiyle parlar olmuştu. Vay vay vay, kimler gelmiş, en sevdiğim yeğenim. İskender hafifçe gülümsedi. Ne haber amca? Hamdolsun dedi Tarık. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni buralara? Bu civarda arkadaşlarla buluşacağım, bir uğrayayım dedim. Cockney argosuyla, Cockney Londra'nın doğu yakasında daha çok işçi sınıfının yaşadığı bölge ve oralılara özgü aksan. Cockney argosuyla karışık bir Türkçe konuşuyordu. Aslında aksanı fena değildi ama kelime dağarcığı öyle sınırlıydı ki dönüp dönüp aynı sözcükleri kullanıyordu. Konuşmasını dinlerken onu bir süreliğine, hatta belki de temelli İstanbul'a göndermeyi geçirdi aklından Tarık. Ya da daha iyisi pembeyle konuşup Anadolu'dan namuslu bir köylü kızla nişanlamaktı oğlanı. Okul nasıl gidiyor, dersler iyi mi, hocalar ne alemde? Okul iyi be amca diye yanıtladı İskender düşünmeden. Ya bokstan ne haber? Maçım var yakında dedi İskender ama annem korkuyor. Haksız sayılmaz, bir yerini sakatlarsın diye endişe ediyor, ne yapsın? İskender bir süre tespit tanelerinin şakırtısını dinledi. Amca şey, bir arkadaşımın başı dertte. Akıl danışmak için sana geldi bu arkadaşın, ha? Evet, abileri gibiyim çünkü bizim çocukların. Bana saygı duyuyorlar, anlatabildim mi? O yüzden başı sıkışınca bana geldi. Neymiş peki bu arkadaşının derdi? Paraya ihtiyacı var. İşkillendi Tarık. Ne kadar? İskender miktarı söyleyince Tarık sakalını sıvazladı. Gencelik delikanlının ne işi var bu kadar parayla? Bir gölge geçti İskender'in yüzünden ama konuşurken serin kanlıydı. Kız arkadaşı hamile kalmış anlaşılan, para doktora lazım. Tarık suratını buruşturdu. Peki kız İngiliz miymiş? Tabii tabii dedi İskender. Tarık derin bir soluk aldı. Kızın mahalleden ya da göçmen cemaatinden olmaması iyiydi. İşe aileler karışmayacak demekti. Babalar veya abiler kapılara dayanmayacaktı intikam için. Ayağa kalktı ve dükkanın arka tarafındaki kasaya yöneldi. Geri geldiğinde elinde bir tomar para vardı. Arkadaşına bu seferlik ona yardım edeceğini söyle dedi Tarık. Sağ ol amca. Ama bir daha onun pisliğini temizlemeye niyetin olmadığını da anlat. Kendine mukayyet olması gerekiyor. Yoksa başı daha büyük belaya girer. Benden de selam söyle Kerata'ya. Hiç merak etme sen, mesajını ileteceğim dedi İskender. Paraları cebine koyup kapıya yönelirken. Bir an durakladı. Amca, bir şey daha mı var? Yok, yalnızca benim için bir babadan farkın yok diyecektim. Tarık'ın yüzü yumuşadı. Ne zaman nasihate ihtiyacın olsa buradayım evlat. İskender belli belirsiz eğdi başını. Göreceksin. Bir gün sana borcumu öderim elbet. Ayrım sonu, sayfa 296.